Cama hayır! Cama hayır!
Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım.
Gel kayadan ancak toz alır. Benim tozumu alabilirler. Başka bir şey alamazlar.
Dünyanın ilgini konuştuğumuz Değil'in 39. bölümünden selamlar. Süper Lig bitti. Beşiktaş şampiyon oldu. Melih abi tebrikler. Nasıl hissediyorsun?
Eyvallah Sagen. Valla mutluluk var. Şu an bilgisayarın başına internete böyle kendimi hortum bağladım. İnterneti emiyorum şu an. Kim ne konuşuyor, kim ne yapıyor diye. Ensakala'nın Instagram hesabını herkese tavsiye ediyorum abi. Her şeyi paylaşıyor. Şu an otelli birbirlerini suya atıyor futbolcular falan. Ensakala hesap bayağı iyi. Yani yaklaşık, ya yaklaşık 100 tane falan storiesi var. 100 tane falan story yayınlamış 24 saatte.
Yani bir Şeyma Zubaşı modunu açtı yani. Yukarıda şu an tek çizgi gibi bir şey var yani aşağı yukarı.
Evet, öyle hiçbir şey görünmüyor. Yani hiçbir şey görünmüyor zaten. Aynen. Ben tam bir değil.
Ensakala zaten bunlara hakim. Şeyden bu 7-0'lık maçtan sonra Larin'i paylaşıp kardeşim helikopterde bir paylaşım da yapmıştı galiba. Epey iyi takip ediyor yani buralar
abi, belli. Tam bir deli ya. Ama lazım işte böyle adamlar.
Abi çok yoğun, çok uzun bir sezon oldu. Ve Beşiktaş şampiyonluğu aldı ama bu kadar zor olmasını ikimiz de beklemiyorduk. Yani iki hafta önce Galatasaray derbisinden önce tahmin yaparken burada bitme ihtimalinden bahsediyorduk ama Karagümrük maçında ikimiz de hemfikirdik aslında. Orada biter iş demiştik. Önce Galatasaray mağlubiyeti, sonra Karagümrük mağlubiyeti. Galatasaray'ın sadece iki gol arkasında kalması Beşiktaş'ın ve yani birdenbire iş çok başka bir noktaya geldi. Beşiktaş ellerinin içindeki şampiyonluğu verir gibi oldu. Hatta verdi de aslında. Fenerbahçe alamadı. Galatasaray iki averaj maçında birer gol yediği için alamadı şampiyonluğu. Beşiktaş verdi aslında. Ya o dört gün ne hissettiğini merak ediyorum öncelikle Karagümrük maçından sonra.
Ya ben hani bizim arkadaşlar olan WhatsApp grubunda konuşuyoruz ya, ben çok özgüvenliydim falan. Çünkü Beşiktaş'ın şöyle bir sorunu var. Beşiktaş'ın her şey o kadar çok ters gitti ki. Bak şöyle bir not aldım programdan önce. Ne? Çünkü bende hep şey var. Ya bu da başımıza geldi ama bir şey olmaz. Hala kredimiz var. Aa bu da başımıza geldi falan diye. Bak Abu ve Cenk aynı anda gitti. Hani böyle majör talihsizlikleri söylüyorum. Hani ikisinin aynı anda. Hani Abu Bakan'ın sakatlanmasını bekleyebilirsin. Ama ikisinin aynı anda gidiyor olması ve sezonu kapatıyor olmaları çok kötüydü. Fenerbahçe maçında 85'te falan yedim bir tane. Maç berabere bitti. Dedim ki ya hadi ya tamam. Bir kredi kaybettik ama boş ver. Hala çok öndeyiz. Takımda top oynuyor. Gideriz buradan. Ama Ankara Gücü maçı 90+3'te penaltı yedin. 2-2 bitti. Abi ondan sonra işte yani tek şanslı diyebileceğim maç, tek böyle hakikaten Beşiktaş'ın şanslı Sivas maçı abi. Beşiktaş Sivas maçını kaybetti aslında.
Evet.
Puan olarak. Bence hani Sivas maçı spor maçı kazandı. Sadece Erdoğan'ın ayağı biraz düzgün olsaydı, bir tık düzgün olsaydı. Ama Beşiktaş şu maçı kaybetmiş. Yani futbol olarak da bir şey yapamadılar çünkü Sivas'a karşı. Ve o maç 0-0 bitti. Onun haricinde işte Galatasaray maçında yine nispeten hani daha hani o şeyi koruyamaması, ikili averajı koruyamaması mevzusu. Ama Beşiktaş böyle bir talihsizlikler dizisinde gidiyordu. Abi rakipleri de Fenerbahçe 96'da kaç tane maç aldı ya da döndü geldi vesaire. Galatasaray'ın işte Trabzon maçını mesela bugün unutuyoruz biraz.
Evet.
90'larda frikik değil mi? Dünyanın en saçma frikik organizasyondan gol çıkardı.
Aynen öyle.
Yapamadılar yani. Yapamadılar top gol oldu ve Galatasaray tutundu işte. Antalya ve Konya maçlarında 75'ten sonra Galatasaray attı kazandı. Yani onlar da böyle sıkıntıya giren maçlar oldu Galatasaray için. Yani rakipler için her şey ne kadar şey gidiyorsa, son 5-6 haftada pozitif gidiyorsa, bu geçiş içinde her şey boka sardı. Yani sakatlıklar vesaire osu busu. Yani dolayısıyla ben son 4 günde artık biliyorsun işte ben maçı şey izledim. Sarı kırmızı tişört, sarı lacivert şortla izledim. Size de attım fotoğrafımı. Çünkü özgüvenli olmadığını anladım. Artık şey yapmam lazım, kabullenmem lazım diyeyim. İlgiyi ki gelsin. Totemimi yaptım, şampiyonluğu aldım. Mutluyum o yüzden.
Abi peki yani...
Ama korkunç, çok sıkıntılıydı ya. Yani, tabii bir daha bir şey. Ben mesela Sergen Yalçın'ın bu kadar stres yüklü olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ama yani Atiba'nın biliyorsun eşi paylaşım yani, yaptı.
Evet. Onu soracaktım yani. Josef ağladı, Atiba ağladı ki dediğin gibi eşi ilk kez ağlayarak görmüş. Adamın eşi ilk defa görüyor ağlarken. 38 yaşındaki adam şampiyonluktan sonra ağlıyor ki daha önce Beşiktaş'ta çok fazla başarı kazanmış bir adam Atiba. 2 tane şampiyonluğu var yine. Sergen Yalçın tutamadı kendini. O da bir duygu boşalması yaşadı. Yani aslında sezona dair çok fazla şey anlatıyordu herhalde o kareler.
Ya öyle. Bak mesela maç önce bir şeye baktım. Beşiktaş'ın oyuncuları geçen sezon attığı gol, ben mesela sezon başı şey düşünüyordum. Ya Beşiktaş nasıl şampiyon olacak ya? Hani bir böyle kapandı bir senaryo yazı sorunu olmasını beklersin ya. Evet. Abi evet. Beşiktaş'ın şu an ideal ilk 11 oyuncusu. Takımın ideal ilk 11'inin. Geçen sene attığı gol sayısı 26. Yani toplam 26 gol atmış bu kadro. Yani tamam Abubakar oynamadı. Yani bu net bir şey söylemez sana ama bir şey söylüyor sana genel itibariyle 11 oyuncunun sayısına baktığında ki bunların çoğu aslında savunma oyuncuları. Vida 5 tane atmış, Atiba 5 tane atmış falan. Hani öyle düşün. 25 yaş takımı toplamda ligde geçen sezon oynadığı liglerde 26 tane gol atmış. Şimdi o ben takımdaki gerginliği de biraz ona bağlıyorum. Çünkü bu şey gibi değil. Hani gümbür gümbür gelen bir takım şampiyonluğu değil. Bu bayağı küllerinden doğan bir oyuncu grubunun şampiyonluğu olduğu için bittiler. Evet. Hani mental olarak çok yoruldular. Zaten sezon çok absürt bir sezon. Orada çok yoruldular ve o mesela son Karagümrük maçından sonra Rozier'in sağda salya sümük olması falan mantıklı şeyler mi Allah aşkına? Daha zaten avantajın var senin. Çok acayip.
Evet, o yüzden çok evet böyle... çok acayip bir sezonu ve Beşiktaş yani sezon başında konuşuyorduk işte burada. Hep bunu söylüyoruz ama ya Beşiktaş'ın bu noktaya gelebileceği yani gerçekten hayal edilebilir bir şey değildi. O Konya maçından sonra, Gençlerbirliği maçından sonra, Avrupa'daki çok kötü iç elenmenin sonrasında yani bunu tahmin edebilmek gerçekten imkansızdı. Burada da herhalde Sergen Yalçın'a çok ayrıca bir parantez açmak gerekiyor. Olağanüstü bir hikaye var orada. Yani gerçekten nesilden nesile aktarılacak çok acayip bir hikaye var Sergen Yalçın konusunda. Onunla alakalı da hislerini merak ediyorum abi.
Ya bir kere beni inanılttığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben istemiyordum Beşiktaş'ın başına gelmesini. Hani şey diyordum. Ya kardeşim bu adam bir gün gelecek ama daha kariyerinde sadece bir kere sezon başlangıcı geçirmiş bir adam. Hani Sivas Spor'da bir sezon sezon öncesi kampı yapmış. Daha hiçbir şey yapmadan bence biraz hani bir yerde bir istikrar kazanıp başarı yakalaması lazım Beşiktaş'a gelmeden önce diyordum ama abi çok orijinal bir karakter ve hakikaten başka bir mesela başka bir hocayla olması neredeyse imkansız bir şeyi başardı. Bence. O yüzden saygılar sonsuz. Hala eksikleri var. Ben bu arada hala şimdi şey var. Şimdi herkes Sergen Yalçın'ı sonsuza kadar övecek ve her şeyi doğru yaptığı fikrine varacak maalesef. Aynen. Ama kesinlikle değil. Hala bence çok fazla eksiği var. Mesela örnek veriyorum. Gezal'ı Sergen Yalçın seçmedi. Bunu hepimiz biliyoruz. Veya Rozier'i. Ama yani transfer konularında da eksikleri olacak. Yani şu an bu sürecin de iyi yönetilmesinin taraftarını saçmalamıyor olması lazım. Hani Sergen Yalçın çok bence çok büyük iş yaptı. Çok değerli meziyetleri var. Çok iyi liderlik yapıyor. Ve ben asla bu kadar çok takacağını düşünmüyordum bu işi. Dün zaten şeye bağlandı. Çok komik ya. Şey gördün mü onu? Beyaz Futbol'a bağlandı dün.
Yok.
Sinan Engin'le görüntülü konuştular. Canlı yayında.
Kaçırdım.
Tabii. Ya. Sıkıntı var dedi işte bir oyuncuların bir yerini değiştirdim falan dedi maçta. İşte bu Gökhan Töre'yi forvet almasından, ilerini sola atmasından bahsediyor ki hakikaten onu yapmasaydı muhtemelen Beşiktaş atamayabilirdi golü. Çünkü Beşiktaş golü attığı dakikada Galatasaray şampiyondu. Yani evet, penaltıdan aynen. Önce Galatasaray şampiyondu. Evet. Yani o baskı inanılmaz büyürdü ilerleyen dakikalarda. Larin Çöpçü kardeşim de takımı itten aldı yani öyle diyebiliriz herhalde.
Abi Beşiktaş'la alakalı ekleyecek bir şeyin yoksa yavaştan Galatasaray tarafına geçelim.
Yok.
Abi Galatasaray'da ya açıkçası Galatasaray açısından da 2 ay önce sezonun böyle kaybedilebilir değildi. Herkes kendini artık Beşiktaş şampiyonuna hazırlamıştı. Hatta işte Fenerbahçe'nin durumundan sebep ya Beşiktaş şampiyon olsa iyi olur noktasına da gelmişti Galatasaraylılar bir yerde. Ama yani günün sonunda Galatasaray averaj artırması gereken 2 maçta ligin iddiasız 2 takımından birer gol yememiş olsaydı şampiyonluğu alacaktı. Yani gerçekten saçma sapan bir sezon oldu ve bunu da çok anlatıyor. Yani Galatasaray'ın bu kısa umutlanma süreciyle alakalı ne söylemek istersin? Yani bu bir hafta ne yaşadı Galatasaray?
Ya Fatih'ten Fatih Terim, Fatih Terim yani. Tam kendi işini yaptı son düzlükte. Yine böyle bir kafa çıkardı, böyle bir fırsatını buldu. Şey falan bence çok iyiydi. Yani bu low profile, biraz böyle düşük profil takıldı. Hani tabii ki şampiyonluğu da tebrik ederiz falan gibi. Hani bir şekilde kendi şansını biraz küçümsedi kendisine evet. Bence olması gereken yani çok yani iyi, çok iyi yani. Bence çok iyi bir strateji uyguladı orada ve Beşiktaş maçında da abi çok net taktiksel bam bam bam kazandı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ın Beşiktaş galibiyeti net bir taktiksel galibiyet. Fatih Terim Sergen Yalçın'ı yendi. Ve ikili averajı en azından dengeledi. En azından kendine bir şans yarattı. Ama abi yani şeye katılmıyorum. Yani iki maçta birer tane gol yemeseydi konusu biraz karmaşık. Çünkü son maça başka türlü çıkılacaktı. Yani belki son maçı söyleyebiliriz ama bir önceki maç işte. Denizli maçına daha fazla atabilirdi. Yemesin, yani nasıl söyleyeyim sana? Evet. Son maçta olanlar önemliydi. Yani bir önceki maçta yediği gol bence çok kritik değil ama ya işte Emre Akbaba'nın penaltı kaçırması falan biraz tatsızlaştı tabii. Şimdi Emre Akbaba'nın evet. Galatasaray'daki işi biraz sıkıntıya girdi. Ama abi çok tabii, değerli tabii. Mücadele. Bence
epey. Bir de çok kötü bir... Söyle. Çok kötü bir ilk yarı oynadı bir de Malatya maçında. Onu ekleyecektim ayrıca. Sen devam et buyur.
Ya, doğru hani Galatasaray orada da abi yani çok Beşiktaş'ın şampiyonluğuna da bir tık değer katmış oldu aslında. Hani Beşiktaş'ın bence yani genel olarak ben bir seyirci olarak çok keyif aldım. Çok gerildim. Yani böyle bayağı karın ağrısı izledim maçı. Biraz zayıf bir final oldu futbol anlamında. Beşiktaş için söylüyorum bunu. Ama diğer taraftan da Galatasaray işe bayağı heyecan katmış oldu bu şekilde. Ama 3 yani takımın da şey diyebiliriz herhalde. 3 takımın da eline geldi şampiyonluk ve
kesinlikle.
Ve en sonunda en çok şansı olan Beşiktaş'ın elinde kaldı. Beşiktaş şanslarını çoğuna harcamıştı aslında. Biraz da zorunluluktan abi yani hakikaten bu nasıl bir kulübedir kardeşim? Ne kaldı elde ya? Hiçbir şey kalmadı.
Ya inanılmaz ya. Beşiktaş'ın hakikaten hani elde bir şey kalmadı diyoruz. Elde kalanlar da dediğim gibi geçen hafta konuştuk. Sezon başında yani gerçekten ruh hali ve performansı stabil tek oyuncusu Atiba Beşiktaş'ın. 38 yaşında adam. Ya bu kadronun bunu başarmış olması cidden inanılmaz. Galatasaray açısından da yani şampiyonluğu her türlü kaybedecek gibiydi Galatasaray. Ama ya şu bir haftadan ben inanılmaz keyif aldım. Gerçekten ya en azından bu hayali kurabilmek, ulan bugün şampiyon olur muyuz düşüncesi, buradan döner mi düşüncesini hissetmek gerçekten çok değerliydi. Ya Fatih Terim bir şey inşa etti bu sezon için ve Galatasaray sezona bence kötü bir kadroyla başlamıştı. Devre arasında epey toparladı ama o sezon başındaki kötü kadrodan bir şeyler inşa etti. İşte Taylan'ı kazandı, Emre Kılıncı sol iç yaptı vesaire. Ya bir şey deniyordu. Ve bu işe yarıyordu. Bunu yıktı ve birdenbire havlu atma noktasına geldi. Ama en sonunda o bahsettiğin gibi işte Beşiktaş kazanırsa alkışlarız. Sonuna kadar kovalayacağız. Dediğin gibi biraz daha sakin topa basarak gitti. Şansını sonuna kadar zorladı ve hani şampiyonluğu kaybedeceksen böyle kaybet cidden. Galatasaray son maçta kaybetmedi şampiyonluğu. Çok daha öncesinde kaybetti. O sürekli konuştuğumuz iki ayda hani orta sahada Etebolu, Akbabalı çok kötü bir Getsonlu. Her ne kadar son bir ayı sezonun oyuncusu olarak geçirdi neredeyse. Son bir ayın en iyi oyuncusu Getson Fernandez'di. Ama işte Getson o noktaya erene kadar Galatasaray çok sıkıntılar çekti. Oradaki inat yüzünden ama gerçekten son bir ay keşke kalsa dedirtiyor ama teşekkür etmiş. Gidecek galiba o da. Cidden olağanüstü bir son bir ay geçirdi. Yani Galatasaray eline aldı sezonu çok zor bir fikstürde. Beşiktaş'a verdi, teslim etti kolay bir fikstürde. Sonra sezon sonuna doğru Beşiktaş'ın pili bitmeye başlayınca o fırsatı çok iyi değerlendirip tekrar ortak oldu. İkinciliği almış oldu en azından. Ve sonuna kadar da o hayali kurdu. Yani Göztepe'nin bir golüne Beşiktaş penaltıyı kazanmasaydı veya işte dediğim gibi averajı yakalayabilseydi Denizli maçı buna çok uygundu. Şampiyonluğu alacaktı öyle ya da böyle ama yani günün sonunda ya ben çok mutsuz olduğumu söylemeyeceğim. Tabii ki bir hayal kırıklığı oldu ama şampiyonluğu böyle kaybetmek daha tercih edilebilir bir şey benim açımdan. Gerçekten
mesele yarışmak bir hafta geçirdim.
Tabii
yani mesele yarışmak, bu... mesele kazanmak. Hani daha şöyle kazanmak da güzel ama asıl mesele yarışmak abi. Çünkü ya benim bu şampiyonluk mutluluğum mesela Beşiktaş değil mi? Benim şampiyonluğum maksimum bir hafta sürecek. Yani ben önümüzdeki hafta sonu muhtemelen işte bu Euro heyecanına falan biraz salı günde kupa finali var. Tabii. Ama ben önümüzdeki bir tarafta olduk. Önümüzdeki pazartesi günü muhtemelen ben şampiyon kutlaması falan birçok insan zaten çok böyle seviyor ama yani zaten pandemi döneminde mümkün de olmayacak fiziksel olarak bu eğlenceye katılmak. Bir hafta sonra benim kafam yine şampiyonaya, Avrupa şampiyonasına kayacak. Birçok taraftarın da bence öyle olacak. Önemli olan yarışabilmek abi. Her sene yarış. Ben şey mesela programın sonuna doğru bahsederiz. Avrupa yarışına da biraz öyle bakıyorum. Hani Avrupa kupalarına her sene katıl, her sene orada ol, her sene rekabetçi bir takımın olsun. Ya bir sene grupta eğlenirsin. Ertesi sene son 16'ya kalsın. Sonraki sene yarı final görürsün. Fikstür şansın iyi gider. Yani kura şansın iyi gider. Mesela sürekli yarışta olmak bence bu sene ben çok saçma bu 21 takımın düzeni çok saçma bir yoğunlukla saçma bir hırpalanma yaşadı bence kulüpler ve futbol kalitesi sona doğru fark ettik zaten aşağı indi ama güzel bir yarış oldu.
Kesinlikle. Yani Galatasaray'da bir de şöyle bir durum vardı. Galatasaray ya şampiyon oluyor ya havlu atıyor. Yani ortası olmayan bir takımdı. Ama 8 puan geriye düştükten sonra buraya gelmesi Galatasaray için son derece değerli. Ama tabii yani çok ciddi bir bilinmezliğin içine giriyor şu an Galatasaray. Bu sezon çok umut verici olabilirdi aslında Galatasaray için ama çok ciddi bir bilinmezlik var. Seçimden zaman belli değil. İşte yeni normalleşmenin şeyleri açıklandı, maddeler açıklandı. Kongreler yapılmayacak deniyor. İşte Haziran'ın neresinde yapılacak? Ya Galatasaray için çok fazla soru işareti var. Hoca durumu ne olacak?
Evet, o çok tatsız oldu ya.
Hoca veda etti aslında. Vedalaştı taraftarla. Evet, aynen öyle.
Yani başkan adaylarının, mevcut başkan adaylarının
soru işareti var.
Fatih Terim'e hazırlık şeyini, tüm başkan adayları Fatih Terim'i yapacaklarına razıyız bu süreçte falan demesi lazım. Ben yani orada bir Galatasaray'ın âli menfaatleri için bir şey lazım. Çünkü elemeler çok erken yani. Galatasaray'ın evet, bir an önce evet. Şey yapması lazım. Yani, hani kadro planlamasını yapabiliyor olması lazım.
Tabii bir de Avrupa Ligi'ni bir yere kazanırsa yanılmıyorsam 3 tane oynayacak Galatasaray ön eleme. O tam emin değilim ama öyle bir şey okudum. 3 tane oynayacaksa epey erken açmak durumunda kalacak sezonu ve yani seçim takvimiyle çok yakın oluyor bu durumda. Eğer Haziran'ın 2. 3. haftası yapılacaksa yani gerçekten önümüzdeki sezonu çok ciddi sıkıntıya sokabilir.
Temmuz'da oluyor işte. 3 eleme oynarsan Temmuz ortası oynuyorsun ilk maçını.
Evet işte o yüzden Haziran sonunda sezon açman gerekecek. Yani ciddi Doğru. soru işareti olacak. Bakalım. Fenerbahçe tarafına geçelim abi. Fenerbahçe için aslında bu haftadan konuşacak çok fazla bir şey yok son maç üzerinden. Sivas maçı üzerinden konuşmak gerekiyor. Onlar da yayının başında söyledim. Beşiktaş şampiyonluğu verdi aslında. Fenerbahçe alamayanlardan birisiydi. Sivas Spor'u yenseydi ki çok kolay bir şey değil bu. 19 maçtır kaybetmiyor adamlar da. İnanılmaz bir seriyle kapattılar. Onu da ayrıca konuşmak lazım Rıza Çalınmay'ın performansını. Fenerbahçe Sivas Spor'u yenebilseydi şampiyon oluyordu. Yani ve daha önce çok kez son maçta kaybetti Fenerbahçe. 3 defa. Son hafta ayağına gelen fırsatı tepti. Kazansa şampiyon olacağı maçları kazanamadı ve şampiyonluğu verdi. Bu kez sondan bir önceki maçı kazanamayarak vermiş oldu şampiyonluğu. Ya Fenerbahçe'nin ruh haliyle alakalı ne söylemek istersin abi?
Abi Fenerbahçe sezon başında Fenerbahçe'de o kadar çok seçenek vardı ki Fenerbahçe bir şeyin üzerine eğilemedi. Ya da yani şeydi şimdi Erol Bulut'u suçlayacağım. Erol Bulut'u da suçlayamıyorum. Çünkü abi o kadar çok şey değişti ki yani tam Fenerbahçe bir oyun buldu demiştim. İlk dedim biliyorsun hani bu şeyi konuşuyorduk hep burada da. Gustavo Ozan Pelkas üçlemesini merkeze yerleştirdi Fenerbahçe. Hı hı. Bir seri de yakaladı Erol Bulut'la. Abi sonra devre arası geldi. Yine Mesutlar onlar bunlar geldi. Yine her şey bir çorbaya dönüştü Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe çok başlılık evet. ve görev ve sorumlulukların dağıtılamayışının acısını çekti. Ve sonra Emre Belözoğlu geldi. Bir baş azalınca orada karar vericilerde bir dengeye oturdu. Ve Fenerbahçe biraz da bence şansının yardımıyla. Yani futbol şansı da yanındaydı. Abdullah hep söylüyoruz. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki başlangıcı gibi oldu biraz. Tabii hep zar Fenerbahçe'nin lehine geldi maçlarda. Ama maalesef hani Sivas Spor biraz şey bir takım oldu. Hakikaten turnusu oldu. Yani senin oyun kaliteni şey yapan, ortaya çıkaran bir şey oldu ki zaten ne Galatasaray yenebildi Sivas Spor'u, ne Beşiktaş yenebildi, ne Fenerbahçe yenebildi
evet.
gibi bir durum oldu.
Aynen
oluştu.
Aynen. Üçü de puan kaybetti aynen.
Ve orada takıldılar abi. Orada ayakları takıldı yani Fenerbahçe'nin ama Başakşehir'e de takılabilirdi Fenerbahçe. Yani o şansı verdi Başakşehir'e. Hatta yani burada da konuştuk. Erzurumspor'a bile verdi Fenerbahçe o şansı. Hani ihtimal daha küçük göründü sadece çünkü o takım Erzurumspor'du.
Evet
yani. Yani Oltan Karakullukçu forvet oynuyordu yani. Yani beğenmeme rağmen söylüyorum. Böyle Kaşar birinci lig topçusu.
Tabii. Epey iş yapıyor zaten alt liglerde. Hatta o kaçırdığı pozisyonları da genelde gol yapar. Yani onu atsa çok enteresan bir yere gidebilirdi o maçta. Fenerbahçe hakikaten ya hemen hemen her maçında ortak etti rakibi. Kasımpaşa maçı da puan kaybı olabilir. Dediğin gibi Başakşehir maçı da öyle. Yani gerçekten çok zar denk geldi ve sezon sonuna kadar işi kovaladı. Şey çok enteresan oldu.
Ben sana şunu sorayım mı?
Tabii abi buyur.
Söyle abi.
Grupta da konuşuldu hatta abi. Ben şey senaryosunu görmek isterdim. Nasıl olsa günün sonunda Beşiktaş şampiyon oldu. Hani bu Galatasaray açısından da ciddi bir yıkım olurdu ama şeyi görmeyi çok isterdim. Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın kaybedip Fenerbahçe'nin kazanamadığı ve şampiyon olamadığı bir senaryo. Herhalde bir tek bunu görmedik bu sezon. O da çok keyifli evet. olurdu açıkçası.
Korkunç bir şey olurdu. Yani Fenerbahçe.
Evet. Aynen öyle.
Ben sana şey sorayım. Sence Fenerbahçe evet. bir temel attı mı? Benim temel soru şartım. Fenerbahçe bu sezonu öyle ya da böyle. Üçüncü tamamladı. Okey. Geçtiğimiz iki seneden en azından daha çok yarışın içindelerdi. Yani sondan bir önceki evet. haftaya kadar şans ellerindeydi. Yani demin konu söyledik. Sivas'ı yenseydi Fenerbahçe bugün şampiyon olabilirdi. Çok yüksek evet. ihtimalle şampiyondu öyle söyleyelim. Buraya kadar bu sene en azından sezon sonuna kadar yarışmacı olan bir temel koydum abi. Mesela sen demin çok güzel söyledin. Galatasaray'ın elinde bir temel var şu an. Galatasaray işte merkez orta evet. sahada Emre Kılınçlı, Taylanlı bir düzen var. Yanlarında bir üçüncü ekleyecekler işte Getson'un gidişinden sonra. Ne bileyim Halil var, Kerem var. Elde böyle bir zaten stoper üçlüsü iyi. Hani onlardan belki birini satıp birini yenileyebilirsin vesaire. Ama Galatasaray Fenerbahçe şu an bu 5 pasör oyun 5 pasör orta saha ve onlara eklemlenebilen bir forvetle bir düzen buldum yoksa yine sil baştan mı yapacak? Bence Fenerbahçe'nin temel sorunu da bu. Ve bunu da hangi hocayla yapacak?
Ya gerçekten.
Yani inşallah bir daha sil baştan yapmazlar diyorum. Hani evet. Ufak tefek ayarlarla bu oyuna tutunurlar. Tek dileğim o Fenerbahçe'ye. Çünkü hakikaten artık şey istiyorum. Çok iyi bir kadro şu an. Bu kadronun top oynayışını görmek istiyorum.
Kesinlikle. Yani hoca tercihi çok kritik burada. İkinci konu da dediğin gibi. Yani Fenerbahçe 3 sezondur sil baştan yapıyor. Yani 50 transfer oldu herhalde Ali Koç döneminde. Yani doğru. Bunu bu hataya bir kez daha düşerlerse elde şu anda da bir kemik varken özellikle orta saha rotasyonu inanılmaz zengin Fenerbahçe'nin. Her şeyi oynatabilecek bir orta saha rotasyonu var. Ya bunun üzerine artık bir şey kurabilmeleri gerekiyor. Her şeyi tekrar yenilemeleri çok mantıklı değil. Ya hücumda bir tane atıcıya ihtiyaçları var. Savunmada Salah'ı tuttu. Yanına düzenli oynayacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Ya onun dışında Fenerbahçe kadroyu koruyarak çok ufak tefek eklemelerle ve doğru hoca seçimiyle Emre Belezoğlu'nun oynatmaya çalıştığı o yarım saatlik şeyleri istikrarlı, düzenli bir şekilde oynatabilecek bir hocaya giderek gayet güçlü bir şampiyonluk adayı olur. Çünkü önümüzdeki sezon Beşiktaş açısından ekstra zor bir sezon olacak. Çünkü hiç kimse de olmadığı gibi Beşiktaş'ta yine para yok. Şampiyonlar Ligi geliri olsa da sadece o sezonu çevirebilecek yine.
Bir de vitrininde Beşiktaş... oyuncu yok abi.
Tabii.
Ve yani burada yani, geldi geçen programdan birinde konuşmuştuk. Satabilecek oyuncu yok çünkü hepsi kiralık zaten anı satayım performans tabii, verenlerin. Villarin var yani. Bir düşünüyorum.
Ya yok gibi. Yani Vida'dan ne kadar para kazanabilirsin soru işareti.
Hiç kazanamaz.
Evet. Ya o gerçekten yok. Rozier, Gezal senin oyuncun değil vesaire vesaire. Ya Beşiktaş'ın 38 maçlık lig maratonuna 6 tane kırıcı Şampiyonlar Ligi maçı eklenecek ki orada da bir Chelsea ihtimali var. Döner dolaşır Beşiktaş'ın başına gelebilir her böyle bir şey. Ben merak ediyorum.
Allah bize Guardiola sevdir şey yapıcı destekletecek yani. Yani şu an ya Chelsea mi desteklesem, Guardiola mı desteklesem ne yapacağımı bilemedim. Bir de yani Liverpool'lu olduğumu da düşünürsek tatsız bir durum içerisindeyim yani. Umuyorum. Şampiyonlar finalinde Manchester City formamı giymem.
Ya o yüzden ya Fenerbahçe hakikaten doğru hamleleri yapabilirse önümüzdeki sezonun yine en kuvvetli aday olacak. Ama ya evet. Bir şekilde bir şeye giriyorlar ve oradan çıkamıyorlar. Kendilerini çıkartamıyorlar, hapsediyorlar. Yani o çok önemli. Psikolojik durumları çok önemli. Onlarla da bir seçim olacak şimdi. Ali Koç seçilecektir büyük ihtimalle ama yani bu hataları yapmaması gerekiyor. Aynı hataları bir daha sil baştan.
Evet.
Ve hiç o takımla alakasız bir hoca getir durumu olursa Fenerbahçe'nin yine başı ağrır tabii ki. Yani sonuç itibariyle her ne kadar rakipleri sorunlu görünse de bekleyip göreceğiz. Abi çok kısa alt tarafa değinelim istiyorum. Gençler Birliği düşen son takım oldu. Ankara Gücü gitti. Erzurum'a Denizli gitti. Çok kısa orayı da toparlayalım. Daha sonra diğer konulara geçelim.
Düştüler mi peki? Emin miyiz?
Evet. Geçen hafta konuştuğumuz konu birileri düşsün diye bir dilekte bulunmuştuk. Ya yani Şenol Güneş de bir takım açıklamalar yaptı. Evet evet. Aynen. Yani Şenol Güneş de bir takım açıklamalar yaptı. O beni korkuttu açıkçası biraz. İşte bu kadroyu açıkladığı basın toplantısında düşmeyle alakalı bir şeyler söyledi. Yani umarım düşmüşlerdir. Öyle söyleyeyim.
Abi valla biz geçen hafta dedik ki Rıza Hocam Avrupa'ya gitmesin dedik. Beşiktaş kupayı alırsa gidecek. Yani gerekli pozisyonunu aldı.
Aynen.
Dedik Malatya, Galatasaray Malatya'ya 8 atar mı dedin sen? Böyle bir beklentide bulundun. O da olmadı. Sonra düşsünler dedik. Yani 3'te 0 mı olacak göreceğiz yani. Hani ben de merakla bekliyorum ama yani düşenlerde şey üzüldüm. Hani Kayseri'nin ligde kalmasına üzüldüm.
Ben de
açıkçası.
Öyle
yani. Evet. Ben yani onlar da gerekli mağlubiyet aldılar 90+8'de ama yani Gençler Birliği beceremedi. Hatta ben bahis oynadım ikisine devre arasında. Bayağı da güzel oranı vardı.
Ben de devrede ben de Galatasaray'la Beşiktaş oynadım ya. Devrede ben de oradan bir şeyler kazandım. İyi fırsatlar vardı harbiden.
Aynen. Devre çok iyiydi. Ben devrede Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe'ye oynadım. Hani üçünden bir kupon yaptım. Evet. Bir de Gençler Birliği ve Fenerbahçe'ye oynadım. Gençler Birliği heveslendirdi, sonra utandırdı. Onun haricinde şeydi yani. Yani Gençler Birliği'ne üzüldüm ama ben Gençler Birliği'ni seviyorum çünkü. Ama yani zaten taraftarları da sezon içerisinde bayağı bir şikayetçiydi mevcut yönetimden. İnşallah doğru yönetime ve doğru demokratik yapıların oluşturulmasına fırsat verir bu düşme. Çünkü çok borcu yapmışlar ama çok da büyük borcu yok Gençler Birliği'nin. Bence döndürülebilir bu kulüp hala alt ligde de. Ankara Gücü'nün düşmesine inanılmaz sevindim.
Sempatik takım. Yani Ankara'da Gençler Birliği'ni yeğlerim ben de açıkçası.
Aynen. Ankara Gücü'nün düşmesine inanılmaz sevindim. Çünkü senelerdir artık bıktık anasını satayım. 10 yabancı getir, 10 yabancı gönder. Paralarını ödeme. Sanırım bizim FIFA şampiyonumuz onlar. Hani FIFA'da en çok dosyası olan kulüp olması kuvvetle muhtemel. Yani o yüzden Ankara Gücü'nün düşmesine bayağı sevindim. Denizli de hak etmeyen yoktu. Daha fazla hak eden vardı, öyle söyleyeyim.
Evet.
Öyle diyebiliriz.
Abi de çok kısa, hafta arasında çok çok kirli bir gündem vardı. Özellikle puan puana geldikten ve iş genel averaja kalacağı belli olduktan sonra. İşte Malatyalı oyuncular diye de pek çok ithamda bulunuldu. Adem Büyük ve Semih Kaya özelinde. İşte ufak tefek de olsa Galatasaraylılar atınca bir çattı vesaire. Ama günün sonunda Karagümrük'te, Malatya'da, Göztepe'de gerçekten olağanüstü mücadeleler ortaya koydu ki ya Malatya'nın motivasyonu da ya konuşmalardan çok net etkilendikleri belliydi. 2-1 mağlupken zaman geçiriyorlardı. Yani öyle bir maç oynadılar onlar da. Ya futbolcular da inanılmaz etkilenmiş belli ve ya gerçekten çok ekstra efor sarf etti bütün takımlar bu son 2-3 haftada. İstiyorsan çok kısaca onlardan bir bahsedelim. Daha sonra milli takım tarafına geçeceğiz.
Ya abi ya bunlar şey değil. Bunlar hakikaten böyle düşündüğü için de yapılan şeyler. Bunlar böyle bir artık internet üzerinde bir teşkilatlatma var yani tüm kulüplerde. Sorduğunda öbürleri de yapıyor. Sürekli bir de öyle bir bahane var. Hani karşıdaki de yapıyor bak işte o yüzden böyle klanlar oluşturuyorlar işte. Ek sözlükte oluşturuyorlar bunu, Twitter'da oluşturuyorlar, kampanyalar yapıyorlar. Yani bu bayağı saçmalığın önde gideni. Yani bunları takip edenin bunlar kadar aklı yok. Yani ve bütün futbolcular herkese acayip teşekkür ediyorum abi. Bu arada bunlar olmaz demek değil bu. Birileri işte yanlış yapabilir ama abi bunu iddia etmek çok büyük ayıp. Bir kesinlikle. Bunu iddia edebilmek için bir bilgin olması gerekiyor. Onun haricinde bunu iddia ediyorsan çok affedersen hadsiz bir pezevenksin sen yani. Dolayısıyla abi şeye bile burada şeyi konuşurken bu hatırlıyor musun? Kayseri Spor'un oyuncusu olan Erzurum'a kiralanan topçu vardı. Aka.
Açka. Aynen evet. Evet.
Abi ona bile söyler, adama yaptığı tüm saçmalıklara rağmen söylerken ağzımızı tutmaya çalışıyoruz yani. Hani yanlış bir şey söylüyor. Çünkü hani sahada görünüyor, anladın mı? Saçmalık ötesi bir olaydı o. Hani normal normal akışına aykırıydı. Ve çok bariz olarak biz ona bile ağzımızı açamazken insanlar boş boğaz gibi sallıyorlar işte abi. Oyuncuların hepsine teşekkür etmek lazım. Adem'inden Atınç'ına, işte Semih'ine herkes çıktı, çatır çatır topunu oynadı. Bize çatır çatır bir mücadele izletti. Ha başkası şu an hala böyle düşünen insanlar da olabilir. Böyle komplitörlerle inanan insanlar da olabilir. Bence son derece şey oldu. Mesela bak ekşi sözlüğü açtım şimdiden bir şey var mı diye. Beşiktaş Jean-Claude Bilong skandalı diye başlık var. 84 tane entry girilmiş bugün.
Kamerun, evet. Kamerun milli takım muhabbeti değil mi? Okudum ben de birkaç şey.
Bilmiyorum. Ne olduğunu bile bilmiyorum.
Sen şey olmuş son... abi. İddia şu. Abubakar demiş ki Bilong'a sen bugün yat, ben seni milli takıma aldıracağım demiş. Maçta 7 olmuş yani. İddia bu. Bilong tamam. Da milli takıma seçilmiş sonra.
Tamam. Abi mesela maçtan önce şey de çıktı abi. Galatasaray yöneticisi, bilmem kim yöneticisi işte Konrad Otel'de kiminle görüştü. Maçta vay muhabir koca koca adamlar yazıyorlar
bunu. Evet evet. Ya, abi bir de abi yani
bunu, gerçekten... Bunu söylüyorsan çıkaracaksın, görüntü fotoğrafı koyacaksın, öyle diyeceksin ki bak diyeceksin. İşte Abdurrahim Albayrak, Yusuf Güney kimse. Bak bu adam o gün Konrad'daydı, Karagümrük'le görüştü diyeceksin. Ben diyeceğim ki ha evet, o zaman cevap verin, niye görüştünüz?
Abi bir de...
Yani, bak hala yani, suçlama yok. Ama diyeceksin niye görüştün?
2021'de teşvik vermek istiyorsan yani rakip takımın oteline gitmezsin herhalde ya. Aynen öyle yani. İnanılmaz bir şey. Bir de bugün Adem Büyük'ün eşit bir açıklama yaptı. Adem Büyük'e de şu an Galatasaraylılar saldırıyormuş mesela ciddi şekilde. İşte gol attı vesaire. Golden sonra bir zaman geçirme vesaire oldu. Yani gerçekten anlaşılır şeyler değil. Yani Adem Büyük'ün eşine bu açıklamayı yaptırabiliyor olmak ya korkunç bir şey. Ve Adem Büyük o topu üstüne out atsaydı, kazara bir penaltı yapsaydı bu kez Beşiktaşlılar saldıracaktı Adem Büyük'e. Yani o kadar zehirli ki kafalar. Yani gerçekten bundan kurtulabilmek mümkün değil. Bunu seneye de göreceğiz. İşte bugün Foto TT Arena hesabının sahibi var. Uğur Şempire. O bir tweet attı. İşte Galatasaray Malatya maçında Semih Kaya'ya bir takım tepkiler olmuş. Semih dönüp ne yapayım abi, oynamayayım mı demiş. Yani hakikaten o kadar zor bir duruma sokuluyor ki oyuncular. Yani ne yapmaları bekleniyor hakikaten. Çok enteresan bir şey bu. Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler ona saldırıyor. Galatasaraylılar niye top oynuyorsun diye saldırıyor. Yani gerçekten inanılmaz bir ortam oluştu bir haftada. Yani bu rekabet şey olağanüstüydü. Çok heyecan verici bir hafta yaşadık. Ama gerçekten bu saha dışındaki iğrenç muhabbetler çok mide bulandırıcıydı. En azından onların şu an bitmiş, kapanmış olması sevindirici. Abi son olarak milli takım kadrosu açıklandı. Daha doğrusu 30 kişilik kadro açıklandı. 26'ya düşecek turnuvaya giderken. Bir değerlendirmeni alayım. Hangi oyuncular sırıttı? Ya şu olsaydı dediğin kim var kadro içerisinde? Beklediğin.
Abi vallahi yani bir Twitter'da yazdım. 4-5 oyuncu böyle olması gerekir derdim ama iki tanesi kritik abi. Yani bir Muhammed Demir bence olmalıydı. Çok iyi sezon geçirdi. Sezon sonunu da çok iyi getirdi. İki de Berat abi. Berat Özdemir Trabzon'dan. Abi o da ikinci devreyi. İlk devre de çok iyiydi ama ikinci devrede o regülatör rolünü hani orta sahada düzenli olarak şu an Galatasaray Taylan'ın yaptığı rolü, işte Beşiktaş'ta Josef'in yaptığı o rolü sürekli düzenli olarak orada regülatörlüğü çok iyi yaptı. Takımı sürekli dengede tutma olayını. Yani mesela Dorukhan abi tamam havuzun içerisindeydi. O yönden anlıyorum hocanın ne yap, yani onu kullanabileceği işler, yani ona verebileceği pis işler vardır muhtemelen saha içerisinde. O yüzden çağırdı. Hatta belki de devam etmeyecek. 4 kişi ayrılacak sonuçta.
Evet.
Hani ama yani Berat'ın bu kadar hak et, yani bir şey demeyeyim. Tayland mesela milli takıma geldi, çok kötü bir dönem geçirdi ama çok da saçma bir milli takım dönemiydi o. Yani zaten 18 oyuncu falan Covid oldu o dönemde.
Evet, evet.
O, senin var mı abi? Ben ama Muhammed Demir ile Berat'a hakikaten üzüldüm. Ben ikisinin olması gerektiğini düşünüyordum.
Hı-hı. Ya ben Salih Uçan'a üzüldüm. Çok... Ya ben Salih Uçan'a çok üzüldüm açıkçası. Çünkü o da müthiş sezon geçirdi. Şenol Hoca bir sakatlık açıklaması yaptı ama sonra Salih bir sıkıntı yok diye sosyal medya hesabından doğru paylaşım yaptı. Instagram'dan galiba. Yani açıkçası Salih Uçan'ı beklerdim ben. Forvet'te de Adem ya da Muhammed'ti benim o iyi sezon geçirip milli takımın 3. forvet olarak iş yapabilecek oyuncu doğru tercihim. İkisinden birini mutlaka bekliyordum ben. Ya Muhammed de çok iyi sezon geçirdi. Adem de çok iyi sezon geçirdi ki Adem Galatasaray'dan bu yüzden ayrıldı zaten. Gideyim, top oynayayım. Milli takımda forvet yok, ben bu turnuvaya giderim diye ayrıldı aslında Galatasaray'dan zaten. Yoksa Galatasaray'ın evet kullanabileceği bir oyuncuydu Adem büyük kesinlikle.
Tabii canım, geçen sezon 10 golü var galiba. Tabii, yani yedekten girip öyle böyle.
Tabii. Yani geçen sezon Galatasaray'ın forveti yokken, Falcao ortalarda görünmüyorken, o ikinci yarının başındaki Galatasaray'ın çıkışında ki Şampiyonlar Ligi'ndeki tek golünü de attı. Büyük bir rezaletten kurtardı Galatasaray aynı zamanda. Olağanüstü bir sezon geçirdi. Onun üzerine turnuvaya katılmak için aslında Malatya'ya gitmişti. Ya ikisinden birini mutlaka beklerdim Adem'le Muhammed'den. Bir de Salih Uçan'ı beklerdim. Abi, Berat konusunda da hemfikirim. Yani işte Dorukhan çok beklemediğim bir tercihti. Keza mesela Mahmut Tekdemir de çok iyi bir sezon geçirmedi ama o da yine havuzun içinde sürekli çağrılan bir oyuncu olduğu için.
Az parçaydı. Dorukhan mesela asla...
Evet.
Mahmut net as o orta sahanın merkez oyuncu, net oyuncusuydu. Hani evet. Dorukhan o kadar olamadı. Dorukhan iyi maçları var milli takımda, havuzda da olsa. Hı hı. Dolayısıyla anlıyorum. Hatta Mahmut'u çıkarabiliriz falan dedi hoca. Onu da söylemek lazım. Yani majör bir itirazım olmaz abi. Şenol Güneş'i tanıyorsan biraz. Hani sen katılmayabilirsin ama Şenol Güneş'in nasıl çalıştığını bildiğin için bunlar çok çok büyük itiraz değil ama yani forvete 3.'yü kime almıştı abi? Şu an bir şey Halil'i aldı.
Halil aynen.
Ya ben aldı. Evet. Ya Halil'in yerine Muhammed Demir'i beklerdim ben, açık konuşmak gerekirse. Çünkü Burak'ın yokluğunda Halil artı şeye ne kadar, Halil skorer değil. Hani öyle bir sorumuz var.
Aynen.
Hani Muhammed Demir'in o işini geliştirdi bu sezon. 13-14 tane gol attı yanlış bilmiyorsam.
Muhammed Demir'i tercih edin.
Evet, yani Rıdvan'a sevindim, onu söylemek lazım. Hani Rıdvan hani 19 yaşında milli takım seçildik. Ben şeyi çok severim abi. Milli takıma giden böyle 20 yaş altı oyuncular falan çok keyif veriyor turnuvalarda.
Bir de dönmeyecek yani, o. Başka sol bek yok Umut Meraş'tan başka. Kadroya da girecek büyük ihtimalle. Yani ayrılacak oyuncular.
Olabilir. Ben bu arada hala mesela Salih çağrılsa şaşırmam. Mesela çünkü Mahmut'la konuşacağız. Belki gelmeyecek dedi. Hani belki almayız onu dedi. Ben bir şeyi görürsek şaşırmam. Hani Salih'i alıp Mahmut'u çıkarmak gibi bir böyle bu tip ufak tefek bir iki tane hamle görürsek şaşırmam. Bir de tabii Serdar Dursun var abi. Onu da söylemek lazım bu arada.
Evet. O da çok iyi sezon geçirmiş hani,
aynı. Evet yani ya buradaki itirazım şey abi. Yani çağırırsın bakarsın. Ben zaten Mart'ta niye Rıdvan çağrılmadı ben anlamadım abi maçlara. Hani çağırırsın abi şeyde görürsün. Tesiste bir görürsün. Oyuncularla ilişkisini bir görürsün. Veya örnek o niye 30 kişi? 31 kişi çağırıp mesela atıyorum şeyi de çağırabilirsin. Muhammed Demir'i de çağırabilirsin. 31 kişi çağır yani. Aynen. Ne olur ki? Ne engel var yani? O aynen, tip şeyleri yani. Bir tık şey ama onlar için normal kadro abi. Yani
evet, çok
da yandı. Böyle aman.
Tabii çok yangın yapılacak bir kadro değil zaten. Ki yani bizim milli takımın artık şeye oturdu. Aşağı yukarı bir 18-20 civarında oyuncusu artık oturdu, bildiğimiz sürekli çağrılan oyuncular. Diğerleri giriyor çıkıyor ki ideal milli takım düzeni de budur aslında. Çok fazla her çıkış yapana da al, öyle milli takım kurmak da çok mantıklı bir iş değil. Ama işte ufak tefek şeyler var işte. Dediğin gibi sen Berat söyledin, ben Salih'i söyledim. Muhammed ya da Adem olabilirdi. Yani ufak tefek böyle şeyler var. Ama onlara da çok yani çok aman Türkiye'nin gidişatını turnuvada etkileyecek şeyler olduğunu da düşünmüyorum açıkçası.
Ama bunlar zaten alternatif oyuncu profilindeki şeyleri konuşuyoruz. Hı-hı. As kadro aşağı yukarı net zaten.
Evet evet.
Hani oynayacak oyuncudan birçoğu net hani örnek veriyorum. Yani biliyoruz ki Rıdvan oynamayacak. Umut Meraş oynayacak zaten.
Aynen.
Örnek veriyorum.
Aynen.
Ona bir şey olursa lazım gelirse Rıdvan kullanılacak.
Evet, dediğin gibi skor konusu bizim için çok kritik. Yani Burak Yılmaz dışında net skorer, çok güvenebileceğimiz oyuncu sayısı az. İşte Hakan'la Cengiz nispeten skorer oyuncular ama o konuda sıkıntı yaşayabiliriz. Yusuf var, doğru, pardon.
Yani Burak'ın oynamadığı her maç Yusuf'un sahada olması lazım. Bana evet, kalırsa evet. Burak oynamayacaktı, maç kaçıracaksa.
Aynen öyle. Bizim takımın zaten en ciddi sıkıntısı skorer oyuncu sayısı bana kalırsa. Yani doğru. Savunmada, orta sahada çok ciddi bir sıkıntı yok ama skorer oyuncu sayımız az. Biraz bağımlıyız o yüzden işte Burak, Yusuf, Cengiz, Hakan dörtlüsün özellikle. Bunlar dışında çünkü kariyerinde 10 golü aşmış oyuncu sayısı sezonda ne kadar vardır da bilmiyorum. Biraz bakmak lazım ona. Eğer o konuda bir sıkıntı yaşamazsak bizim takımın önü açık gibi görünüyor zaten.
Bir de ikinci benim sıkıntı takımın sıkıntı gördüğüm konuda driplingçi oyuncu. Biz de hep böyle ayağa pas yapan oyunculardan kuruluyuz. Yani en iyi oyuncularımız o tip oyuncular. Orada evet. Da Cengiz var. Kötü bir sezon onun için. Hani biraz kayıp bir sezon. Bir ara böyle bir şanslar buldu. Kulübeden girip iş yaptı ama çok sezon sonuna doğru hiç artık rotasyon dışında kaldı. Orada da Halil ile Kerem'i merak ediyorum. İnşallah ona alternatif olabilecek ya da onun önüne geçebilecek performansı gösterirler milli takım hazırlık maçlarında.
Evet, bakalım yani dediğin gibi Ömür de kadroda. Halil Akbunar var, Kerem var. Onların ne göstereceği çok çok değerli cidden dediğin gibi. Çünkü o tip oyuncu sayımız epey az. O yüzden mesela Kerem Aktürkoğlu olağanüstü bir fırsat oldu. Onun bu çıkışı bu sezonki. Ben onun gideceğini düşünüyorum turnuvaya. Ufak tefek de olsa katkıları da olabilir turnuva içinde. Bakalım nasıl olacak.
Ama driplingçi lazım aynen. Yok sağ ol Saygıncığım. Mutluyuz kimse. Haftaya da program yaparız herhalde.
Evet yani ligi genel olarak değerlendireceğimiz, kadrolarımızı çıkaracağımız, takım bazında bir şeyler konuşacağımız kayıtlar olacaktır büyük ihtimalle. Ama son haftayı bir derleyip toparlamış olduk. İyi oldu o açıdan. Senin de ağzına sağlık. Şampiyonluğu tekrar tebrik ediyorum. Beşiktaş'ın hak ettiği bir şampiyonluk oldu. Her ne kadar son bir ay ciddi sıkıntılar yaşasa da günün sonunda bu ligi gerçekten en çok hak eden takım kazandı. Ve ligin geleneği de şaşmamış oldu. Ben Galatasaray şampiyon olsa o açıdan şaşırırdım mesela. Yani ligin büyük kısmını Beşiktaş iyi oynamışken Galatasaray'ın başka bir takımın şampiyon olması lig tarihinde de çok gördüğümüz bir şey değil. Hiç görmediğimiz bir şey hatta büyük ihtimalle. O yüzden de çok şaşırtmayan bir şampiyonluk oldu. Beşiktaş'ı tekrardan tebrik ederim. Ağzına sağlık abi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eyvallah. Hoşçakalın.